Ayrım 7. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 68. Dünyanın en çok gezen başbakanı ünvanı bizim başbakana aitti. Bu kitabın yazıldığı tarih itibariyle 94 ülkeye 305 defa seyahat etmişti. ABD'ye 16 defa gitmişti. Sadece Antarktika kıtasına ayak basmamıştı. Orada da zaten ülke yoktu. Olsaydı oraya da giderdi. Her seyahat ortalama 3 gün desek 915 gün yapar. 12 senedir ülkeyi yönetiyordu. 2,5 senesi yurt dışında geçmişti. Evliya Çelebi gibi seyahatnamesi vardı. Yurt dışı gezileri, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından bir yolculuk kitabı adıyla kitaplaştırılmıştı. Orkidesini kokladı, Singapur'dan Malezya'ya geçti. Malezya İslam Üniversitesi'nden felsefe alanında fahri doktor ünvanı takdim edildi. Bu törende felsefi bir konuşma yaptı. Bugün Malezya'dan yola çıkıp develer üzerinde İspanya'ya gidemezsiniz, yollar güvenli değil. Düşünün ki 14. yüzyılda İbni Batuta, Kurtuba'dan yola çıkıyor, deve sırtında Maldivlere gidip oradan Tunus'a dönebiliyordu dedi. Alkışladılar. 24 şehrin emniyet müdürünü görevden aldılar. Tırları yakalayan Adana ve Hatay emniyet müdürleri gitmişti. Ergenekon operasyonlarını yöneten Sakarya emniyet müdürü gitmişti. Merkeze alınanlardan biri de Diyarbakır emniyet müdürü Recep Güven'di. Ergenekon şemasını hazırlayan polis şefiydi. Hukuk devletinin tabutuna son çiviyi çakmak için yasa hazırlandı. HSYK'nın yapısını değiştirip, memleketteki tüm savcı ve hakimleri Adalet Bakanı'nın iki dudağının arasına bağlamaya çalışıyorlardı. Adalet Bakanı emir verecek, hangi savcıyı nereye isterse oraya sürecek, hangi hakimi nereye isterse oraya gönderecekti. 12 Eylül darbesini yapanlar bile bu kadarını akıl edememişti. Yargı bağımsızlığı yok ediliyor, yargı yürütmenin emrine sokuluyor, anayasa çiğneniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Gül'e çağrıda bulundu. Anayasayı okumuşsunuzdur. Anayasa size yetki vermiş, bakanlar kurulunu toplayın ve hükümete başkanlık edin, dedi. İyi de, yarın öbür gün Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca bu sefer anayasada yetkisi olsa bile bakanlar kurulunu toplayıp başkanlık edemez diyeceklerdi. CHP'nin hafızası şahaneydi. AKP milletvekili Gönül Şahkulu Bey, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı seçildi. İlk türbanlı komisyon başkanı olarak meclis tarihine geçti. CHP milletvekili Süheyl Batum, adındaki TC ibaresini kaldıran Ziraat Bankası'nı protesto etti. Bankanın milletvekillerine hediye ettiği 2014 ajandasını iade etti. Türk ve TC kavramları bazı bünyelerde adeta alerji yapıyordu. TC ibaresi Ziraat Bankası'nın adından, Sağlık Bakanlığı'nın logosundan, valiliklerin tabelasından, hatta devlet nişanından, cumhuriyet nişanından bile çıkarılmıştı. Devlet nişanından TC ile birlikte Atatürk silüeti de silinmişti. Kırmızı halı turkuaz olmuştu. Başbakanlık binasının girişindeki merdivenlere serilen kırmızı protokol halısı, turkuaz renkli halıyla değiştirilmişti. Turkuaz sevdası peydah olmuştu. Milli takım formasını bile bir ara turkuaz yapmışlardı. Tribünler kırmızı, beyaz diye tezahürat yapıyordu, forma maviydi. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyordu. Hazin tarafı, turkuaz dediğin aslında bir taş, firuze. Türkiye'de yok, Çin'de çıkarılıyor, İran'da çıkarılıyor. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gittiği için adını Fransızlar koymuştu. Türkuaz demişlerdi. HSYK yasa taslağının görüşüldüğü Meclis Adalet Komisyonu'nda kavga çıktı. AKP milletvekili Zeyd Aslan yerinden sıçradı. Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu'nun suratına tekme attı. Yasayı döve döve geçirmeye çalışıyorlardı. Zeyd Aslan kimdi? CHP milletvekili Kamer Gence meclis çatısı altında "Senin ağına koyarım, orospu çocuğu, senin ananı se nokta nokta rim" diye bağıran bir başka tartışmada CHP milletvekili Muharrem İnce'ye "Senin ananı si nokta nokta rim, kı nokta nokta nı si nokta nokta yim" diye bağıran milletvekiliydi. Kamil Koç'un eski sahibi olan CHP'li kadın milletvekili Sena Kaleli, "Otogarda 33 sene çalıştım, böylesine küfürleri otogarda bile duymadım" demişti. Bülent Ersoy türban taktı. Mevlid Kandili'ne denk gelen akşam, Show TV'deki programına türban takarak çıktı. Tepeden tırnağa kara çarşaf giyinmişti, ilahiler okudu, semazenler döndürdü. Sosyal medyada trending topic oldu. Siirt'te 12 yaşında evlendirilen, 13 yaşında anne olan Kader isimli kız çocuğu 14 yaşında canına kıydı. Babasına, kayınpederine dava açıldı. Bu nikahı kıyan imama her zaman olduğu gibi gene dokunulmadı. Kaderin kaderi miydi çocuk gelini olmak? Türkiye'deki çocuk gelin dramında imam nikahlarını kıyan imamların hiç mi günahı yoktu? Resmi raporlara göre Türkiye'de her 3 evlilikten biri çocuk gelin. Türkiye bu utançta Avrupa şampiyonu, Kongo, Afganistan, Uganda ve Nijer'in arkasından dünya beşincisi. Kadın sığınma evlerimizde barınanların 3'te biri çocuk gelin. İmam nikahlarını kıyan imamların hiç mi vebali yoktu? Adaletimiz Allah'lıktı. Kaderin toprağa verildiği gün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ibretlik bir dava vardı. Cinsel taciz suçundan 1,5 sene hapis cezası alan sanık Yargıtay'a başvurmuş ve kararı bozdurmuştu. Sanık ünlü bir gaz firmasının bölge müdürüydü. Verdiği hapis kararı bozulan hakim bir sanığın suratına baktı, bir de Yargıtay kararına baktı. "Ne desin, seni Allah'a havale ediyorum" diyerek beraat ettirdi. İzmir'deki askeri casusluk davasında yargılanan Assubay Davut Yıldız, "Beni içeride unuttular" başlığıyla Hürriyet'e manşet oldu. 2 ila 6 seneyle yargılanıyorum, 18 aydır tutukluyum, en üst seviyeden ceza verilse bile yatacağım süre en fazla 16 ay, ben niye hala tutukluyum diye soruyordu. Bir gün sonra Davut'u serbest bıraktılar. 3 gün sonra Davut'u TSK'dan ihraç ettiler. Kumpas itirafı ortaya çıkınca delillerin toplanması için İzmir'deki askeri casusluk davasına ara verilmişti. Duruşmalar yeniden başladı. Delil denilen CD'lerin hepsi buzdolabı arkasında siyah poşet içinde bulunmuştu. Başka yere saklamayı akıl edememişlerdi demek ki. Bütün sanıklar aynı yere, aynı renk poşet içinde saklamıştı. Aramalar polis kamerası tarafından kaydedilmişti ama CD'lerin polis tarafından bulunduğu saniyeler polis kaydında yoktu. Tüm CD'ler polisten başka şahit yokken bulunmuştu. Subaylardan belge sızdırdığı öne sürülen kızın evinde arama yapıldı, tutanak tutuldu, kızın babasına şahit olarak imza attırıldı. Adamcağız görme engelli, bildiğin kördü. 8000 dijital belge vardı, bunların 5000'i aynı gün aynı saatte kaydedilmişti. Yani bu hesaba göre yüzlerce casus, aynı gün aynı saatte aynı bilgisayarın başında toplanmıştı. 2009'da şu isimli savaş gemisiyle alakalı belge sızdırıldı deniyordu. O savaş gemisi 2001'de jilet olmuştu. 1988'e ait denizaltı fotoğrafı vardı. O denizaltı 2004'te denize indirilmişti. Casusların şefi herhalde pek unutkandı ki, casuslarının isimlerini, soyadlarını, hatta TC kimlik numaralarını kaydetmişti. Üstelik bu listeyi Bay Casus isimli dosyaya kaydetmişti. 8 Mayıs'ta tutuklanan subayın 18 Mayıs'ta belge sızdırdığı iddia ediliyordu. Netice, tutukluluğunun devamına karar verildi. Aynı gün bacanak serbest bırakılmıştı. Burası Türkiye'ydi şekerim. Kurmay olacağına bacanak olmalıydın. Peygamber ocağımız darbeci, terörist, casus filan diye hapiste tutulurken, Diyanet İşleri Başkanlığımız memleketimizin hayati meselesine el attı. Safları bozan motifleri düzeltmek için camilerdeki halıları yenileme kararı aldı. Nasıl mı? Pek çok camide düz renk yerine motifli halılar vardı. Sayın ahalimiz saf tutarken aynı hizada duracağına motiflere göre duruyordu. Böylece saflar arasında boşluklar oluşuyordu. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyordu. Umre'ye götürülen öğrenci sayısı 3 senede 4'e katlanmıştı. Diyanet İşleri'nin projesiyle 2011 senesinde 2600 öğrenci veli Umre'ye götürülmüştü. 2012'de 5500 olmuştu. 2013 itibariyle 10.461'e yükselmişti. 9 Ocak'ta Paris cinayetlerinin yıl dönümünde ses kaydı piyasaya çıktı. PKK'lı 3 kadını öldürdüğü gerekçesiyle Fransız polisi tarafından tutuklanan Ömer Güney'e ait olduğu iddia ediliyordu. İnternette dolaşan 9 dakikalık ses kaydında Ömer Güney ile telefonda konuşan kişinin MİT mensubu olduğu, suikastların MİT tarafından organize edildiği öne sürülüyordu. O günlerde kimse farkında değildi. Pek yakında yağacak sağanak ses kayıtlarının ilkiydi. MİT'i suçlayan faili meçhul ses kaydının hemen peşinden bavulcu Mehmet Baransu bir başka mevzuda MİT'i suçladı. Aralık 2011'de Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar Şırnak Uludere'de PKK'lı grup diye sınırı geçmeye çalışan kaçakçıları bombalamış, 35 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Mehmet Baransu, Taraf gazetesinde bazı belgeler yayımladı. Bu belgelerin MİT'e ait raporlar olduğunu öne sürdü. Baransu'nun iddiasına göre MİT tarafından Genelkurmay'a yazı yazılmıştı. Koordinat belirtilerek PKK yöneticilerinden Fehman Hüseyin'in sınırı geçmek üzere olduğu bildirilmişti. Ayrıca üst düzey bir MİT görevlisi bizzat Genelkurmay'ı telefonla arayarak Fehman Hüseyin'in Uludere'den sınırı geçmek üzere olduğunu söylemiş. Bu telefon üzerine F-16'lar havalanmış ve vurmuştu. Buyurun buradan yakın. Fethullah Gülen'in kaseti çıktı. Yine faili meçhul şekilde internete yüklenmişti. 5 farklı telefon konuşmasının kaydıydı. Fethullah Gülen'e Mustafa Koç, Turgay Ciner, Ali Sabancı gibi bazı iş adamları hakkında bilgi veriliyor. Hükümetin Bank Asya'yı batırmak için üstüne gittiği anlatılıyor. Fethullah Gülen de kendi görüşlerini söylüyordu. Yandaş medya kelimenin tam manasıyla zevkten dört köşe olmuştu. Fethullah Gülen'in ses kayıtlarını flash flash flash son dakika diye bangır bangır duyuruyorlardı. Yasa dışı dinleme olmasına rağmen kelime kelime yayınlıyorlardı. Fethullah Gülen'in ses kayıtlarını kanıt olarak gösterip, 17-25 Aralık'ın cemaat ve iş dünyası tarafından ortaklaşa organize edildiğini öne sürüyorlardı. Hiç kimseye cevap hakkı tanımadan adı geçen iş adamlarını linç ediyorlardı. Kendi başlarına ne geleceğinden habersizdiler. Ki hemen ertesi gün Tayyip Erdoğan'ın kaseti çıktı. Ses kayıtlarına göre başbakanın yandaş bir iş adamıyla telefonda konuştuğu, orman arazisine yapılacak inşaatla alakalı olarak bazı güvenceler verdiği iddia ediliyordu. Ses kayıtlarının peş peşe internete düşmesi, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 5 Aralık 2013'te yaptığı sürpriz açıklamayı akıllara getiriyordu. Ortada fol yok, yumurta yokken, henüz 17 Aralık patlamamışken, cemaate yakınlığıyla bilinen bu vakıf ne demişti? Önceki seçimler arifesinde denenmiş olan özel hayatın mahremiyetini ihlal edici, ahlak dışı metotların tekrar denenebileceğine dair endişe verici işaretler görülmektedir. Bu yöndeki her türlü art niyetli girişim, herkes tarafından şiddetle reddedilmeli, lanetlenmelidir, demişti. AKP'nin yandaş gazetecileri bu sürpriz açıklamanın üstüne atlamış, cemaat kirli savaş başlatacak diye yazmışlardı. Abdülkadir Selvi mesela Yeni Şafak'taki köşesinde şu yorumu yapmıştı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın açıklaması midemi bulandırdı. Bu bir tehdit mi, uyarı mı, yoksa kasetler savaşı öncesinde ön alma mı? Bakalım bu savaş ne kadar kirli bir savaş olacak. Ve tam 17 Aralık günü yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait olduğu öne sürülen görüntüler internete sızdırılmıştı, yatak sahneleriydi. Kütahyalı o gazetteki kişinin kendisi olmadığını belirterek, operasyonun olduğu gün garnitür olarak beni de araya sıkıştırmışlar. O kasettekinin benimle alakası yok. Ben 70 kiloysam o kasetteki 140 kilo filan, güldüm geçtim, demişti. Ertesi gün 18 Aralık'ta bu sefer AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a ait olduğu iddia edilen seks kaseti internete düşmüştü. Hakikaten kepazelikti. Numan Kurtulmuş'la alakası yoktu. Bildiğin porno filmden alınmıştı. Ertesi gün 19 Aralık'ta yandaş gazeteci Abdurrahman Dilipak daha büyük bir kepazeliğin haberini vermişti. Cemaatin elinde kasetler var. Hakkında kaset bulunan 40 milletvekilini şantajla kendi yanlarına alarak AK Parti'yi iktidardan düşürme planı yaptılar, diye yazmıştı. Hiç kimse çıkıp, yahu Abdurrahman Dilipak, cemaatin elinde kaset olduğunu hem de net rakam vererek 40 milletvekili hakkında kaset olduğunu nereden biliyorsun, diye sormamıştı. Basın da sormamıştı, savcılar da sormamıştı. Halbuki ihbar kabul edilmesi gerekmiyor muydu? Türkiye'de ses kayıtları ortalığa saçılmışken, ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin başta Almanya Başbakanı olmak üzere tüm batılı ülkelerin liderlerini dinlediği ortaya çıktı. Dünya medyası bu haberle çalkalanıyordu. Başkan Obama, Alman ZDF kanalına röportaj verdi. Tayyip Erdoğan'ı da dinliyor musunuz, diye sordular. Hayır demedi, meseleyi ülke ülke tartışmak istemem cevabını verdi. Ses kaseti çıkan Tayyip Erdoğan iyice keskinleşti, cemaate haşhaşiler dedi. Böylece Fethullah Gülen'e de Hasan Sabbah demek istemişti. Kimdi bu haşhaşiler? Aslında haşhaşiyundu. İnsanlık tarihinin en gizemli adamı Hasan Sabbah tarafından 11. yüzyılda kurulan siyasi askeri figürlere yönelik suikastlarıyla devlet yönetimlerini dizayn etmeye çalışan tarikattı. Bugünkü İran, Irak ve Suriye topraklarında yaygındı. Büyük Selçuklu Devleti'nin en güçlü döneminde Orta Çağ İslam coğrafyasının belirleyici faktörlerinden biriydi. Rivayet o ki, Hasan Sabbah'ın fedaisi olarak seçilen kişiye Haşhaş adı veriliyor, uyuşturuluyor, fedai gözlerini cennette açıyordu. Rengarenk bitkiler, cıvıl cıvıl kuşlar, sarışın, esmer, kumral, huriler. Fedai istediği kızla birlikte oluyordu. Sonra yine haşhaşla uyutuluyor, bu defa gözlerini odasında açıyor, cennete gidip geldiğini düşünüyordu. Hasan Sabbah cennetin kapılarını açan adamdı. Fedailer yeniden cennete gitmek için gözünü budaktan sakınmıyor, bağımlısı haline geldikleri haşhaşın etkisiyle Hasan Sabbah'ın suikast emirlerini yerine getiriyordu. Ve o sahte cennet elbette efsane Alamut Kalesi'nin arka bahçesinden başka bir yer değildi. Nesilden nesile aktarılan, muhtemelen palavralarla dolu bu öykülerde tek gerçek vardı, suikast. Haşhaşiyun kelimesi döndü dolaştı, başta İngilizce, hemen tüm Batı lisanlarında assassin yani suikastçı halini aldı. Tayyip Erdoğan cemaati işte bunlara benzetmişti. Altı şehirde El-Kaide operasyonu yapıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İHH'nın yani İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın şubelerini, depolarını bastı, arama yaptı, bilgisayarlara evrakları el koydu. İHH'nın basılan depolarında Suriye'ye gönderilen yardımlar vardı. İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in ve yargıdaki cemaat yapılanmasının İHH'yı hedef aldığını söyledi. İHH detayı enteresandı. 2010'da Gazze'ye giderken İsrail komandoları tarafından basılan Mavi Marmara'nın seyahatini de İHH organize etmişti. AKP hükümeti İsrail'e haydut, korsan, eşkıya, katil, cani diye bağırırken Fethullah Gülen ilk defa Amerikan basınına demeç vermiş, Wall Street Journal'a konuşarak "Bunlar yararlı şeyler değil. Kimin suçlu olduğunu tayin etme işi Birleşmiş Milletler'e bırakılmalı." demişti. Urla villaları gündeme oturdu. Tayyip Erdoğan 2013'ün yaz aylarında Urla Zeytineli köyünün Hacılar Koyun'daki villalarda tatil yapmıştı. İzmirliler tarafından bile pek bilinmeyen, gözden ırak bir adresti. Villalar Latif Topbaş tarafından dikilmişti. Arazi birinci derece sit alanıydı. Villa dikilebilmesi için hokus pokusla üçüncü derece sit alanına dönüştürülmüştü. Toplam 8 villa vardı. İkisinin Tayyip Erdoğan'a ait olduğu öne sürülüyordu. Çevredeki köylerin yollarına sadece mıcır dökülürken, Zeytineli köyüne giden yol cillop gibi asfaltlanmıştı. Şak, Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye'ye ait olduğu iddia edilen telefon kayıtları internete düştü. Sümeyye'nin amca diye hitap ettiği Latif Topbaş'a, havuzun etrafına set yapılsın filan gibi bazı mimari siparişler verdiği öne sürülüyordu. Urla villalarıyla alakalı olarak 6 ses kaydı yayınlandı. Hatta sürpriz bir kararla Diyarbakır'a tayin edilen İzmir valisi Cahit Kıraç'ın bu villalar yüzünden uçtuğu iddia ediliyordu. Söylenen o ki vali Kıraç, sit alanındaki villaları yıktırmak istemiş, Latif Topbaş başbakana şikayet etmiş, vali apar topar gönderilmişti. Latif Topbaş iddiaları yalanladı. O villalar başbakana ait değil, 34 sene önce 7 arkadaşımla birlikte satın aldım. Aynı sene inşaata başladık, başbakan sadece 3 kez misafirim oldu. Evin restorasyonu sırasında misafirlerimin isteklerini öğrenme inceliğim, farklı yorumlandı, üzüntü duyuyorum dedi. Google Earth'te Latif Topbaş'ı yalanladı. Latif Topbaş 34 sene önce inşaata başladık diyordu ama Google Earth'ün bir sene önceki, yani 2012'ye ait yeryüzü fotoğraflarında Urla'daki arazide villa milla görünmüyordu, inşaat bile yoktu. Latif Topbaş, Forbes dergisine göre 1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 13. iş adamıydı. Market zinciri BİM'in büyük ortağıydı. Faizsiz banka Albaraka'nın ortağıydı. AKP'ye adını verdiği iddia edilen Akgıda'nın sahibiydi. Ortalıkta görünmeyi sevmiyordu. Gazete arşivlerinde fotoğrafı bile yoktu. Girin internete arayın, hep aynı fotoğrafının kullanıldığını görürsünüz. Gizemli biriydi. İzmir-Urla'daki imara aykırı villalara toz kondurulmazken, İzmir-Selçuk'taki Şirince köyünü adeta yoktan var eden Sevan Nişanyan hapse tıkıldı. Sit alanında ev yaptığı gerekçesiyle 2 sene hapis cezası verilmişti. Köy eviydi, sadece 60 metrekareydi. Dil bilimci, yazar Sevan Nişanyan, Torbalı cezaevine teslim olurken, Türkiye maalesef ufuksuz, vizyonsuz, çapsız insanlar tarafından, cüceler tarafından yönetiliyor. Bu memlekete yazıktır. Hepimiz daha iyisine layığız. Şirince'de yaptıklarımdan pişman değilim, gurur duyuyorum. Hapisten çıkınca aynısını yapmaya devam edeceğim diyordu. Bugün Türkiye'de herkes Şirince'yi tanıyorsa, Şirince'de hatta Selçuk'ta yüzlerce aile turizmden ekmek yiyorsa, bunu hiç şüphesiz Sevan Nişanyan'a borçluyduk. Teşekkürümüz onu hapse atmak olmuştu. Büyükelçiler Konferansı ayaklarıyla dünyanın her yerindeki elçilerimiz Ankara'ya çağrıldı. Nereden çıktı bu konferans diye merak edilirken, Tayyip Erdoğan elçilere konuştu, cemaatin dünya çapında imha edilmesi için talimat verdi. Bu örgütün yurt dışında mutlaka deşifre edilmesi gerekiyor, dedi. Türkçe meali, cemaatin 160 ülkede okulu vardı, bu okulları kapatmaya çalışıyordu. Halbuki 2003 senesinde AKP iktidara gelir gelmez, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından aynı büyükelçilerimize genelge gönderilmiş, bu okulları ziyaret edecek olan bakanlara, milletvekillerine refakat edilmesini istemişti. AKP o zamanlar cemaati pek seviyor, yurt dışındaki cemaat okullarını milli kabul ediyor, cemaat okullarıyla gurur duyulması için elinden geleni yapıyordu. Ya şimdi? AKP hükümetinin genelgesi 11 sene sonra gene AKP hükümeti tarafından iptal ediliyordu. Hatta cemaat okulları AKP iktidara geldiğinden beri ilk defa yurt dışı temsilciliklerimizdeki 23 Nisan törenlerine davet edilmiyordu. HSYK zart diye kararname çıkardı. Savcılar darmadağın edildi. 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş düz savcı olarak Tekirdağ'a gönderildi. MİT müsteşarını ifadeye çağıran ve Ergenekon davasına bakan İstanbul Başsavcı Vekili Fikret Seçen Gebze'ye gönderildi. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u tutuklatan Oda TV davasına bakan İstanbul Başsavcı Vekili Cihan Kansız Sakarya'ya gönderildi. Ergenekon, Poyrazköy, irticayla mücadele eylem planı soruşturmalarını yürüten İstanbul Başsavcı Vekili Ercan Şafak, Kocaeli'ye gönderildi. Zekeriya Öz'le birlikte Dubai'ye gittiği öne sürülen İstanbul Başsavcı Vekili Ali Güngör, İstanbul Anadolu yakasına düz savcı olarak gönderildi. İmbat operasyonunu başlatıp, bacanağı sorgulayan İzmir Başsavcı Vekili Ali Haydar, karşı yakaya gönderildi. Balyoz davasının duruşma savcısı Savaş Kırbaş, Gazi Osman Paşa'ya gönderildi. Gezi olaylarının simgesi, kırmızılık adına biber gazı sıkan polis hakkında iddianame hazırlayan savcı Adnan Çimen, Büyükçekmece'ye gönderildi. Hatay'da MİT tırını durduran Adana savcısı Özcan Şişman, düz savcı olarak Mersin'e gönderildi. El-Kaide operasyonunda İHH depolarını basan Van savcısı Mustafa Alper, Malatya'ya gönderildi. Ne kadar çok şöhretli davamız vardı, değil mi? Sayın hükümetimiz hepsini tertemiz etmişti. AKP cemaat kapışmamışken, savcılar cici savcıyken, uzun tutukluluğa karşı çıkan balyoz hakimi görevden alınmıştı. Mehmet Haberal'a, Hurşit Tolon'a, Dursun Çiçek'e tahliye kararı veren hakimler görevden alınmıştı. Bülent Arınç'a suikast palavrasıyla suçlanan subayları tutuklamayan hakim görevden alınmıştı. Oda TV'de tahliye kararı veren hakim istifaya zorlanmış, emekli edilmişti. Şimdi devran dönmüş, bir dönemin cici savcıları tukaka savcılar olmuştu. AKP milletvekili Fevai Arslan, Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını üzerinde toplamış bir lider Tayyip Erdoğan var, işte bunun önünü kesmek istediler dedi. Eyyuh be biraderdi yani. 7. ayrımın sonu. Sayfa 78.